أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları, amcaları Gülistan'ının 16. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Ali Efendimizin çocuklarına gelmiştik. Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'den bahsediyorduk. Hazreti Hasan'la ilgili bir örnek verdik önceki dersimizde. Şimdi de Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in beraber yaşadıkları ve neredeyse bütün toplumun, hepinizin, herkesin bildiği çok tatlı, çok güzel bir hatırayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, bir gün yaşlı gibi, tam yaşını bilmiyoruz, bir adam diğer Müslümanlar gibi cami çeşmesinden abdestini alıyor. Fakat onun abdest alışında bir gariplik var. Bazı şeyleri yapamıyor, bazılarını da yanlış yapıyor. Onun bu halini gören Hazreti Hasan'la Hüseyin kardeşi birbirlerine bakıyorlar. Bir yanlış gördüler. Bu yanlışın düzeltilmesi ve eksikliğin giderilmesi gerekiyor. Fakat yaşlı bir adama bunu nasıl anlatacaklar? Adamcağızın gururunu kırmadan nasıl düzeltebilirler? Yani adamın gururu kırılır, incinir diye yanlışı da bırakmak istemiyorlar ve ikisi bir çare arıyorlar. Resulullah Aleyhisselam'ın dizi dibinde yetişen anne babalarının ve diğer sahabilerin arasında her geçen gün gelişen bu iki cennet gülü aralarında anlaşıyorlar. Tabi bu yıllar sonra, peygamberimizden sonra, halifeler döneminde yaşanan bir hadise. Hüseyin diyor Hazreti Hasan, buyur abi diyor, gel seninle güzel bir iş yapalım. Biz her zaman güzel iş yapıyoruz elhamdülillah. Şimdi neyi tavsiye ediyorsun ki? Biz ikimiz abdest almada anlaşamıyormuş gibi yapalım aramızda. Nasıl yani diyor. Şu ihtiyar adama gidip bize hakem ol diyelim. İyi de ben anlayamadım. Diyelim ki biz ikimiz de farklı abdest alıyoruz. Hangimizin abdesti daha doğru abdest alması diye soralım. Ha, şimdi anladım diyor. Adamcağız da bizim abdest alış şeklimize bakarak kendi yanlışını anlayıp düzeltir. E şimdi bir o alacak, bir o iki kere gösterilecek yani. Ya anlamasa diyor, anlar. Yeter ki biz doğru ve düzgün bir şekilde anlatalım. Hadi bakalım diyor. Yanlış abdest alan adamın yanına gidip selam veriyorlar önce. Sonra da müsaade alıp yanına oturuyorlar. Ardından da güzel bir girişle konuyu açıyorlar. Bu insanlarla ilişkide, iletişimde çok güzel bir örnektir. Amca, sizden bir ricamız var. Bize yardımcı olur musunuz? Adamcağız bu cennet güleni tanıyor. Büyük bir şevkle atılıyor. Elbette yardımcı olurum. Siz sevgili Resulullah Aleyhisselam'ın torunları ve cennet gençleri değil misiniz? Probleminiz nedir diyor. Sizin probleminiz nedir diyor. Peygamber Aleyhisselam'ın sevgili torunları, cennet gençleri, probleminiz nedir? Abdest konusunda anlaşmazlığa düştük. Ben diyorum ki benim abdest alış şeklim daha düzgün ve doğru. Bu da diyor ki benim abdest alma şeklim daha düzgün ve doğru. Şimdi siz bize hakim olun, biz de ikimiz sırasıyla abdestimizi alalım. Hangimizin daha doğru abdest aldığımızı söyleyin. Yanlışımız kimdeyse düzeltelim. Olur mu? Siz pek yanlış yapmazsınız ya. Durun bakalım. Hadi. Adamcağız bu çocukların ne kadar yetişkin olduklarını biliyor. Yetişmekten maksadım sadece yaş yetişmesi değil. Gönül yetişmesi, kalbin yetişmesi, ilmen yetişmek, ahlaken, edeben yetişmek. Hazreti Hasan en büyüğü o, aralarında bir yaş var. Kollarını güzelce geriye doğru sıvazlıyor. Abdest almaya oturuyor. Tabii kollarını çekerken muhtemelen bu çok kırılır. Ben üzülerek belirteyim şimdi bu hoca dizimi izliyor diye demeyin de. Bazen dizide, filmde görürüm çok canım sıkılıyor. Böyle biraz namazlı, niyazlı bir sahne yapıyorlar ara sıra da olsa. Adam kollarını yarım geriye çekmiş güya abdest alıyor. Ya o sahneyi yazan, o kamerayı onu çeken hiç mi abdest almayı görmedi ya? İnsan bir dikkat eder. Bu insanlara bakıyorsun mesela bazen savaş sahnesinde veya başka sahnede gayet başarılılar. Bunlar sanatçı, savaşçı değil, asker değil bunlar, sanatçı. Buna rağmen savaşta gerekli talimatları, talimleri yapıyorlar. Atlara biniyorlar, şöyle oluyor, böyle oluyor. Amenna. Abdest almaya sıra geliyor, namaz kılmaya sıra geliyor. Yüzlerine, gözlerine bulaştırıyorlar. Abdest almak, namaz kılmak zorunda zaten Müslüman. Maalesef, maalesef. İşte kollarını iyice geri çekiyor. Demek ki bir tanesi bu. Biz yani şey bilmiyoruz. Daha doğrusu yani kaynaklarda şey yok. Onu ben bulamadım. Adamın hatası ne? Yani kollarını tam geri çekemiyor. Ne bileyim işte yani tam yüzünü yıkamıyor gibi bir şey yok. Eksik var adamda. Bunu görüyorlar ve bunu düzeltmeye çalışıyorlar. Besmele çekerek yavaş yavaş ve çok dikkatli bir şekilde suyu da israf etmeden abdest alıyor. Hazreti Hasan abdest almayı bitirince adamcağızı bir düşüncedir alıyor. Fark ediyor. İşin kötüsü kıymeti dinleyenlerin bazıları önünde bir şey yaparsınız doğrusunu kendi yanlışını görmez. Bu adam görüyor. Fakat belli etmemeye çalışıyor. Ondan sonra Hazreti Hüseyin güzelce gene kollarını sıyırıp oturuyor. Büyük bir dikkatle ve tabii tekrar söyleyeyim suyu israf etmeden titizlikle bütün kurallarına uyarak abdestini alıyor. Abdest anlayışı bittiğinde adamcağız biraz mahcup olmuş gibi. Evet amca, şimdi söz sizin diyorlar. Evet amca, hangimizin abdesti daha düzgün? Hangimizin eksik veya yanlış? Şimdi söyleyin. İhtiyar adam, güller gibi gülümseyen, bu iki cennet gülüne büyük bir şefkatle bakıyor önce. Büyük bir şefkatle bakıyor önce. Sonra diyor ki, ey Resulullah Aleyhisselam'ın gülleri, ey Fatıma-i Zehra ile Ali'nin göz bebekleri, ey seçkinlerin seçkinleri, ey sevgililerin sevgilileri, Allah sizden razı olsun. Girişi görüyor musunuz? Edebi, muhabbeti. Allah sizden razı olsun. Bu güzel ve ince hareketinizle beni irşad ettiniz. Her ikinizin de abdesti çok güzel, çok düzgün, çok mükemmel. Asıl yanlış olan benim. Ben bunu sizde gördüm. Resulullah Aleyhisselam'ın torunu ve cennet gülleri olduğunuzu yine büyük bir incelikle gösterdiniz. Sizin bu güzel tebliğ metodunuzu ömrüm oldukça unutamam. Siz benim yanlışımı düzelttiniz. Allah da sizi her iki cihanda aziz eylesin. Adam böyle dua ediyor. Şimdi burada sadece yanlışı düzeltmedeki nezaket yok. Nezaket var en üst düzeyde ama ya işte kırılır bozulur bir şey demeyelim. O da yok. Muhakkak görülen yanlış usulünce düzeltilmeli. Burada böyle bir sorumluluğu da görüyoruz. Asr-ı saadet gençleriydi onlar. Nur asrının nur insanları. O bahtiyar insanlar gönüllerini hakikat elmaslarıyla donatmışlardı. İslam'ı bütün incelikleriyle nokta nokta yaşamaya çalışıyorlardı. İşte onlar böyleydiler. Bizler gibi sadece konuşmuyorlardı. Sadece dinlemiyorlardı. Yapılması gerekeni mutlaka yapıyorlardı. Öğrenilmesi gerekeni de hemen öğrenmeye çalışıyorlardı. Onlar hakkında ne kadar yazılsa yazılsın, okyanustan bir damla olur ancak. Evet, Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anha, geçen hafta ifade ettiğim gibi en zor zamanda halife olmuş, çok büyük imtihanlardan geçmiş, en önde gelen sahabilerden biridir. 4 yıl, 9 ay, 7 gün halife olarak görev yaptıktan sonra hilafet makamındayken planlı bir suikast ile ağır yaralandı. Sabah namazına camiye giderken hain bir suikast ile bir kiralık katil tarafından zehirli hançerle yaralanıyor. Ve ertesi günde şehiden vefat ediyor 61 yaşındayken. Hazreti Ali Efendimiz şimdi Necef'te, yani Kufe'nin bir şehri, Irak yani. Orada bizim ziyaretimizi beklemektedir. Şimdi efendim, 3 ders oldu sanırım Hazreti Ali Efendimiz'e ve çocuklarına ayırdığım bölüm. Dedim ya, sadece bunu işlesek bize bir sene lazım. Ancak Ebu Talip amcanın ve Fatıma yengenin çocuklarını görmeye devam ediyoruz. 4 erkek, 4 kız çocuğu var demiştik. Akil, Talip, Akil, Cafer, Ali radıyallahu anhum. Bunları gördük. Geldik kızlara. Efendim, Ummuhani binti Ebu Talip. Ummuhani en büyük kızı. Mekke'de nübüvvetten 10 yıl önce 600 yılında doğuyor. Ummuhani. 600 yılında doğuyor. Ummuhani radıyallahu anha hakkında malumatlar çok olmamakla birlikte olanlar da güzeldir kıymetli dinleyenlerim. Tabi hepsini burada vermemiz mümkün değil. Hayatı hakkında fazla malumat yok Ummuhani'nin. Ama Resulullah Aleyhisselam hayatında iki önemli olayın Ummuhani'nin evinde gerçekleşmiş olması ona çok özel bir statü kazandırıyor. Bunlardan biri meşhur İsra ve Miraç mucizesidir. Evet, yani Peygamberimiz Aleyhisselam Ummuhani'nin evindeyken bu büyük olay yaşanmış. İsra oradan başlayıp yine orada nihayete ermişti. Hatta Peygamber Aleyhisselam döndüğünde henüz yatağım soğumamıştı ifadesinde kullanıyor. Burada yedi gelmişken kafaları karışmasın diye ikinci rivayeti, yani İsra hakkında söyleyeyim. Kabe'nin Hıcır mevkiinden de Aleyhisselam gittiği rivayeti var. Ummuhani Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Talip amcanın yanındayken o vardı, bir de Talip vardı. Bunu amcayı görürken söylemiştim. Peygamber onun evindeyken. Yani iki kardeş vardı. Bir kız bir erkek vardı. Ebu Talip'in evinde. Peygamber oradayken diğerleri sonra doğdular. O yüzden Ummuhani'nin ne zaman evlendiği, neler yaptığı fazla bilgi yok ama kiminle evli olduğunu biliyoruz. Ummuhani gerçekten değişik bir imtihana tabi tutulmuş. Hubeyre binti Ebu Vehb diye biriyle evlenmiş. Bu Mahsum kabilesinden, yani Ebu Cehil'in kabilesinden bunun kocası. Biriyle evli. Evlilik yılını bilmiyoruz. Ummuhani Peygamber Aleyhisselam'ı çok sevdiği, çocukluğunda onların evinde kalmıştı. Çok sevdiği, saydığı halde İslam geldiği zaman iman etmedi. Ta Mekke fethine kadar. Ya ta Mekke fethine kadar iman etmedi. Nasipsiz ve zalim kocasının azgın bir İslam düşmanı olması sebebiyle 21 yıl boyunca İslam ile şereflenememiş, kocasının devre dışı bırakılmasıyla Mekke fethi sonrasında Müslüman olmuştu. Peki nedir bu durum? Hubeyre ile evli, 4 erkek çocuğu var. aile hayatı hakkında fazla malumat yok. Mekke fethine kadar İslam'a girmeyen Ummu Hani herhangi bir düşmanlık yapmadı. Ama kocası Hubeyre en azılı İslam düşmanlarındandı. Resulullah Aleyhisselam ve sahabeleri çok çektirmişti. Bütün savaşlarda en öne çıkıp Müslümanlar ile savaşmış ve çok Müslüman öldürmüştü. Düşmanlığı o kadar ileri düzeye götürmüştü ki hakkında ölüm emri verilmişti. O da Mekke fethi günü Necran'a kaçmış ve bir daha geri dönmeyerek orada şirk üzerine ölmüştü. Şimdi bu adam, ben burada şu anda şimdi zorlanacağım. Bir hayli zorlanacağım kıymeti dinleyenlerim. Neden zorlanacağım? Şöyle bir şeyle karşı karşıyayım. Peygamberimiz Aleyhisselam yakınlarından başlamak üzere insanlara mesajları verirken, onları İslam'ın gülistanına davet ederken çok yöntemler uygulamıştır. Bir de çok şeye sabretmiştir. Şimdi amcasının kızı, büyük bu hanım, yanında büyümüş, yanına gitmiş, tanıyor. Orada kaldı Resulullah Aleyhisselam. Şimdi mülayim, yumuşak bir hanım, İslam'ı anlatması gerekiyor Aleyhisselam'ın. Ama kocası müthiş bela. İleri geri konuşan, sayan, söven, işkence eden, hakaret eden böyle nasipsiz bir adam. Buna rağmen Peygamber Aleyhisselam Ummu Hani'nin evine defalarca gitmiş Mekke döneminde. Yani enişte neredeyse evden kovacak kadar düşmanlık yapıyor. Yine oraya gidip İslam'ı anlatıyor Peygamber Aleyhisselam. Kıymetli dinleyenlerim, hangi yakınımıza, akrabamıza, komşumuza mesaj götürmek için bir gayretimiz oldu? Yani biz bir şey anlatamıyorsak ya bir sohbete götürelim. Hatta geçen bana birisi diyor, hocam diye sizin bir sohbetinizi dinlemiştim. Ben yine böyle bir örnek vermiştim de, buna benzer bir örnek. Benim bir komşum var diyor, böyle dine imana karşı. Ben de diyor bu sohbet programlarının saatini diyor, ben hep dinliyorum diyor bu programı. Bir gün dedim ki ona, ben falan saatte bir program dinliyorum. Gel ben sana bir şey yapayım. Bir dinleyelim programı beraber. Bir gün davet ettim diyor. Gül sohbetlerini beraber dinledik diyor. Hocam bir de onun şahsına diyor, öyle güzel bir yerden geldi ki diyor, böyle muhabbetli, tatlı, hoş bir yerden geldi. Biliyorsunuz bazen böyle çok güzel yerden geliyor. Bazen sürekli mücadele, savaşlar denk geliyor. Artık nasip neyse, çok etkilendi diyor. Benden diyor radyonun şeyini aldı. Hangi kanalda çıkıyor, şey hangi şeyde, frekansta, bunları öğrendi. Hocam şimdi benden diyor daha şey, onları takip ediyor. Üstelik diyor çocuklarından öğrenmiş, internete girmiş, arşive girerek geriye doğru diğer sohbetleri de dinliyor. Namaza niyaza başladı, şöyle oldu, böyle oldu. Elhamdülillah. Böyle haberler de alıyorum ben. Çok güzel haberler alıyorum ama işte şu anda yeri geldi. Amca kızı, mülayim, yumuşak huylu, anlayışlı, hanımefendi biri, enişte baş belası. Enişte Allah belanı versin, kahretsin deyip de onları terk etmiyor Peygamberimiz. O eve gidiyor. Enişteye de, amcasının kızına da bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Uğraşıyor. Her seferinde hakaretlere uğruyor. Yine gidiyor, yine gidiyor, yine gidiyor. Nasibi olmayınca nasipsizin, ne kadar uğraşsam boş. İşte Mekke fethi esnasında ben diyor Mekke'de Allahu Ekber diye ezan sesi duymaktansa çok sevdiğim vatanımı terk ederim diyor. Adamın 4 tane çocuğu var. Çocuklarını terk ediyor. Hanımını terk ediyor. Kaçıp gidiyor. Ve Necran'da müşrik olarak geberip gidiyor. Ahirette görecek. İslam'dan kaçanın kurtuluşu var mı yok mu orada görecek. Şimdi bunun aile yapısı hakkında fazla malumatımız yok. Bu rivayet çok meşhurdur. Ancak az önce bir şey söyledim. Ummu Hani dendiği zaman iki büyük hadise akla gelir. Birini söyledim. İslam mucizesi o evden olmuştu diye düşünün. Yani bakın bu Mekke dönemi işte. Diğeri ise şimdi geldiğim Mekke fethi esnasında. Hazreti Ummu Hani hakkında ikinci hedef, rivayet budur. Haklarında ölüm emri verilmiş olanlardan iki kişi, İsimlere girmiyorum, uzun sürer, gelip Ummu Hani'ye sığınarak ondan emanet istemişler. Akraba. Yani o kadar düşmanlık yapmışlar ki Resulullah'a, görüldü ya da öldürülsün demiş aleyhisselam. Onlar da İslam ordusu Mekke'ye girince tabii kan dökülmeye, kansız fethediliyor. Gönüllerin fethidir Mekke fethi. Bunlar da kaçıp bir yere dışarı gidemeyince gelip Ümmühaniye sığınıyorlar. O da onlara eman veriyor. Fakat Hazreti Ali onları görüyor. İçeriye dalıyor, kılıcını sıyırıyor. Bunları öldüreceğim diyor. Bunlar şöyle yaptılar, böyle yaptılar. O da ey kardeşim diyor. Bak, bacı kardeş bunlar. Ey kardeşim diyor. Ben bunlara eman verdim. Ben eman verdim, dokunma. Ne kadar uğraşıyorsa da Hazreti Ali ablayı yani ezip geçmiyor. Ablaya saygısı var. O da Resulullah'a geliyor. Ummani diyor, durum bundan ibarettir. Ey Allah'ın Resulü, ben iki tane akrabaya eman verdim. Ola ki hidayete gelirler, İslam'a girerler. Ama çok büyük suç işlemişler. Kardeşim Ali geldi, bunları öldürecek. Ben eman vermiştim. Ne buyurursunuz? Ey peygamberler, peygamberi mübarek sallallahu aleyhi ve sellem. Ummuhani'nin eman verdiğine biz de eman verdik buyuruyor. Ummuhani'nin eman verdiğine biz de eman verdik. Hocam eman ne? Güvence. Yani koruma, himaye. Eman verdik. Bu iki rivayet çok meşhurdur. Ummuhani hakkında. Yani şunu sizlerle paylaşmak isterim. Yeri geldi diye söyleyeyim. Bu ikisi de gerçekten iman edecekler. Ummuhani çok güzel bir hizmet yapmış olacak. Evet. Ummuhani'nin 4 tane çocuğu olduğunu söylemiştim. Cade, Hani, Amr, Yusuf. İsimlerinden başka hayat hikayeleri yok. Bilmiyoruz neler, nasıl yaşamış. Ummuhani Mekke fethinde İslam'a girecek. Elinden geldiğince hizmetler yapmaya çalışacak. Ve Peygamber Aleyhisselam'dan 46 hadis-i şerif rivayet ediyor mübarek. Daha sonra yine Mekke'de 632 yani Peygamberimiz aşağı yukarı aynı dönemde vefat ediyor Ummuhani rahmetullahi aleyh. Şimdi efendim bazen öyle rivayetler geliyor ki insan bir an duraklıyor, öyle miydi böyle miydi diye. Ummuhani bilinen bir hanım sahabedir. Resulullah'ın sevdiği, saydığı, değer verdiği bir hanım Ummuhani rahmetullahi aleyh. Peygamber aleyhisselam akrabalarına düşkün. Bunların da İslam'a girmesi, İslam üzere yaşamaları için elinden geleni yapıyor, gayret gösteriyor. Ancak işte az önce ifade ettiğim gibi Mekke fethinde ancak buna İslam nasip oluyor. O da İslam'ın engin deryasına giriyor. Mekke fethinden sonra Müslüman olarak yaşıyor. Yine ifade ettiğim gibi çocukları hakkında fazla malumatımız yok. İsimlerinden başka. Evet, Peygamber Aleyhisselam'ın yakınlarını tanımak, ona yakın olmanın bir başka boyutudur efendim. Evet efendim, Ebu Talip amcanın ve Fatıma yengenin 4 erkek, 4 kız, 8 çocukları var. Şimdi geldim, Cumane binti Ebu Talip. Cumane adlı kız. Cumane'nin bazı kaynaklarda İslam'a girdi, bazen de girmedi şeklinde ifade edilir. Yüzeysel bakıldığı zaman. Ancak ben şunu görüyorum. Hatırlayın Ebu Sufyan Muhire bin Haris. Yani bu Ebu Sufyan Mekke lideri Ebu Sufyan Sarh bin Harp değil. Muhire bin Haris yani Resulullah'ın en büyük amcasının oğlu. Bunu genişçe sizlerle paylaştım. Uzun süre İslam düşmanıydı. O kadar ki hakkında ölüm emri verilmişti. Daha sonra Mekke fethine ordu gelirken yola çıkmıştı. Halası oğluyla beraber İslam'la şereflenmişlerdi. İşte Cumane onun hanımı oluyor. Dolayısıyla yani İslam'a girdi mi girmedi mi diye kaynaklar bazen tereddüt ederken acizane Ebu Sufyan Muhire'nin İslam'a girdiğini, çok iyi bir Müslüman olduğunu görüyoruz. Bunun da İslam'a girdiğini düşünüyoruz. Kaldı ki Peygamber Aleyhisselam daha sonraki dönemlerde buna Hayber gelirinden de bir miktar pay ayıracak. Ki Aleyhisselam genelde bunları iman edenlere karşı ayırmıştır. Hakkında pek fazla bilgi sahibi olmadığımız Cumane ilgili rivayet onun bir başka yönünü tanıtır bize. Nedir o? Hazreti Cumane'nin Mekke'de Tenim Mescidi'nin yakınlarında kaldığı bir çadırı vardı. Ondan sonra gelen bazı tabi'in alimleri umre yapmak istedikleri zaman o çadırda ziyaret ederlerdi. Bu rivayette onun İslam'a girdiğini ortaya koymaktadır. O yüzden ben bu rivayeti sizlerle paylaştım. Yani bu çadır derken şöyle düşünün. Uzun bir yolculuk yapıyorsunuz. Yani hani otobüslerle gidiyoruz diyelim, mesela otobüs mola veriyor. Bir sürü yiyecek, içecek, bir sürü ihtiyaçlarımızı görüyoruz. O gün de böyle ihtiyaçlar var. Bu da çadırdan maksat böyle ikram, yani satma, yeme içme, böyle bir yer hazırlamış sevabına. Bu aynı zamanda onun İslam'da olduğunu gösteriyor. Evet, Hazreti Cümane'nin az önce ifade ettim, Ebu Süfyan Muhire ile evli olduğunu, ancak nasıl bir aile hayatı yaşadıklarını bilmiyoruz. Ama onun iki tane çocuğun adını biliyoruz, Cafer ile Abdullah. Onların da hayatikeler hakkında malumatımız yoktur. Hangi tarihte vefat ettiğini bilmiyoruz ama Mekke'de vefat ediyor Ebu Talib'in efendim ikinci kızı Cümane. Geldik üçüncü kızına, Esma. Esma isminde çok sahabe var. Bu Esma binti Ebu Talib. Mekke'de doğuyor ama ne zaman doğduğu, doğum tarihini biz bilmiyoruz. Yeri gelmişken söyleyeyim, vefat tarihi de bilmiyoruz. Mekke'de vefat etti. Kaynaklarda kesin ifade kullanılmamakla beraber onun İslam ile şereflendiğini, güzel Müslüman olduğunu ifade eden bilgiler var. Kimle evli, kaç çocuğu var, bu konuda hiç bilgimiz yoktur maalesef. Ve son kızı Rayta binti Ebu Talib. Rayta Ebu Talib'in çocukları arasında ismi geçip farklı künyeleri olan biri. Ya Mekke'de doğdu ama doğum tarihi, vefat tarihi hakkında bilgimiz yok. Aynen daha önceki kardeşinde olduğu gibi İslam'a girdiği, Müslüman olduğu ama nasıl bir hayat yaşadığı, efendim kimlerle evlendiği, kaç çocuğu olduğuna ilişkin elimizde rivayetler yok maalesef. Şimdi efendim Ebu Talip amcanın böylece Ebu Talip amcayı, Fatıma yengeyi ve çocuklarını görmüş olduk. Rakamsal bir ana fikir verecek olursam şunu söylemek isterim. Ebu Talip amcanın ve Fatıma yengenin 4'ü erkek, 4'ü kız, 9 çocuk. Bir rivayette kızlar 5'tir, 9 o yüzden. 4, 4, 8 eder. Yani o yüzden 9 dedim. 41'i erkek, 29'u kız, 70 tane torun tespit edebildim. Kıymetli dinleyenlerim, ben böyle kaynakları derleyerek isim isim bunları aldım. Şu anda önümde, bilgisayarımda var bunların hepsi. Allah izin verirse bu sohbet bittikten sonra inşallah bunlar da kitap olarak elinize geçmiş olacak. Evet, önce Hazreti Haris amcayı beraber gördük, paylaştık kıymetli dinleyenlerim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın amcaları, yengeleri konulu bu sohbetin hedefi amcalarımızda nasıl bir hayat süreceğimize ilişkin yengelerimizde onların çocuklarıyla bunu anlamaktı. Birinci sırada Haris amcayı gördük, yengeleri gördük. Yengeler hakkında fazla malumat yoktu. Çocuklarını gördük. İkinci sırada efendim Ebu Talip amcayı gördük. Onun çocuklarını gördük. Görebildiğimiz kadar, bir radyo programına sığdırabildiğimiz kadar bunları görmüş olduk. Şimdi Resulullah Aleyhisselam biliyorsunuz 12 amcası vardı. Babasıyla beraber 13 kardeşi diyorlardı. Bu amcalardan bir tanesi de Kusem amca. Kusem amca. Kusem Mekke'de 558 yılında doğmuş olup yine Mekke'de 567 yılında vefat etmiş. Ne demek? Dikkat edin. 558'de doğuyor, 67'de vefat ediyor. Resulullah Aleyhisselam'ın yakınlarını araştırırken Kusem ile ilgili şöyle bir rivayet buldum ben. Resulullah'ın doğumuna 3 sene kala 9 yaşındayken vefat etmiştir Bu rivayeti kaynaklarda buldum. Kusem dolayısıyla küçük yaşta vefat ettiği için Kusem amca isminden başka bir bilgimiz yok efendim. Dırar amca. Bak Kusem amca duydunuz mu hiç? Şimdi Dırar amca. Peki bu Dırar kim? Bu da Abbas amcadan 7 yıl önce dünyaya geldiği rivayet edilir. Yani böylece 560-61 gibi bir rivayet ortaya çıkar Dırar amca hakkında. Bunun hakkında çok böyle yakışıklı, cömert, yiğit, şair biri olduğu rivayeti var efendim. Ama böyle çok sevilen sayılan biri olduğu rivayeti var. Fakat hakkında onun dışında çok fazla bilgi yok. Kimlerle evli, nasıl bir hayat yaşamış, ne yapmış, ne etmiş. Bu konuda da yine Dırar amca hakkında malumatımız yok denecek kadar gördüğünüz gibi az. Mukavvim amca. Duydunuz mu? Mukavvim amca. Mukavvim amca da efendim doğum tarihi hakkında farklı rivayetler var. Mukavvim, mukavvem iki türlü de okunabiliyor. Yani bir gün bir yerden öyle okursanız hocam biz böyle görmüştük bu neyin nesidir demeyin. Bu İslam gelmeden önce vefat ediyor. Tam tarih veremiyoruz buna vefatına. Şimdi Mukavvim amcayı diğer amcalardan ayıran en temel özellik Mekke gibi bir yerde kendisine ait bir su kuyusunun bulunması. Yani zemzem var herkese açık. Çok nadir Mekke'de su kuyuları var. Çok nadir ve çok zenginlerin var. Çok yok. Ama bunun bir su kuyusu var. Ve kuyuya da Bezzar adını vermiş. Dedesi Haşim tarafından kazılmış. Mukavime ulaşmış. O da bile genişletmiş. Kocaman bir su kuyusu. Buradan çıkan suyu da bedelsiz olarak hem gelen hacılara, umrecilere hem de halka ikram ettiğini kaynaklarımız anlatıyor. Mukavim amcanın Resulullah Aleyhisselam ile beraber ortak olarak neler yaşadıklarına ilişkin bir rivayet yok. Mukavim amca vefat ettiği zaman Resul Aleyhisselam 36 yaşında. Bak burada iş değişti. Yani onunla aynı yerde yaşamış. Ama bir ortak bir hayat hikayesi elimizde yok. Mukavim amcanın. Evli olduğunu biliyoruz. 4 kız, 6 erkek, 10 çocuğu olduğu rivayeti var. Çocukların da adları var. Onun dışında efendim çocuklarla ilgili de isimler dışında fazla bir rivayetimiz yok. Evet. Şimdi Mukavvim amcanın toplamda 2'si erkek, 4'ü kız, 6 çocuğu, 5'i erkek, 3'ü kız, 8 torunu olduğunu ancak tespit edebildim kıymeti dinleyenlerim. Hacıl amcaya, H-A-C-L Hacıl amca, bu da peygamberle aynı dönemde yaşamış ancak Hazreti Peygamberle ortak bir hayata ilişkin Mukavvim amcada olduğu gibi elimizde pek bir malumat yok. Efendim evlenmiş, çocukları var. Yani ikisi erkek efendim, ikisi de erkek olan 6 tane çocuğu var bunun. Ama şey bilmiyoruz, neler yaşadık peygamberle beraber bu konuda elimizde malumat yok. Ve meşhur amcalarından birine geldik kıymetli dinleyenlerim. En meşhur amcalarından biri Zübeyir amca. Yalnız bu Zübeyir kelimesini Zübeyir bin Avvam ile karıştırmayalım. Zübeyir bin Avvam Resulullah Aleyhisselam'ın Safiye halasının oğludur. Zübeyir bin Abdülmuttalip ise amcasıdır. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın bu Zübeyir amcasıyla ortak hayatı var efendim. Zaten amcalar arasında daha önceden İslam'dan önce vefat edenler içerisinde ortak hayatı olan en meşhuru budur. Şimdi Mekke'de doğuyor, Mekke'de vefat ediyor. Ancak Zübeyir amcanın doğum tarihine ilişkin kaynaklarımız bize bilgi vermiyor. Ancak Zübeyir amcayı bayağı tanıyoruz. Şimdi bakayım zamanım yettiği kadar sizlere Zübeyir amcayı tanıtmaya çalışayım. Ben bu programın başında söylemiştim kıymetli dinleyenlerim. Aleyhisselam'ın amcalarına amca demeyi seviyorum. Halalarına hala demeyi seviyorum. Yengelerine yenge demeyi seviyorum. Eniştelerine enişte demeyi seviyorum. Yeri geldikçe şu anda amcaları görüyoruz. Efendim şimdi yeri geldikçe boyuna amca diyorum. Yani Zübeyir Zübeyir demiyoruz. Zübeyir amca Zübeyir amca. Tabii ki Ebu Leheb'e amca demeyeceğiz. Amca olduğu halde amca demeyeceğiz. Çünkü amcalık yapmadığı gibi en büyük düşmanı oldu. Yeri gelince onu da inşallah göreceğiz. Zübeyir şair bir kişiliğe sahip olup Kureyş kabilesi üzerinde bu yönüyle etkili birisi. Mekke halkı onun şiirlerine önem verirler ancak aynı zamanda korkarlardı. Neden? Şimdi şiir, şair deyip de geçmemek lazım. Basit şiir yazan birileri değil bunlar. O günün medyası budur. Şairlerdir. Medya. Yani biri birine bir şey, olumsuz bir şey diyeceği zaman, hicvedeceği zaman, hakaret edip onu aşağılayacağı zaman bunu şiirlerle yaparlardı. O yüzden millet Zübeyir amcanın karşısında dikkatli hareket ederlerdi ki bizi diline dolamasın. Yani manşetten haberimizi vermesin manasına geliyor bu. Zübeyir zeki ve ileri görüştü, önünü gören, Kureyş'in en faal insanlarından biri. Öne çıkan üstün meziyetleri sayesinde ileride Abdülmuttalip oğulları ve Haşim oğullarının reisliğini elde edecek bir karaktere sahip. Yani aynı zamanda insanları yönetecek bir duruma sahip. Biliyorsunuz kıymeti dinleyenlerim, insanları yönetmek öyle sanıldığı gibi kolay bir şey değil. Zübeyir amca, yani kaynaklar diyor ki genç yaşına rağmen Mekke'de çıkan bazı problemlerde onun hakemliğine başvurulmuş ve problemleri o çözmüştür diyorlar. Böyle bir özelliği de var. Yani ona giden bütün problemlerin çözüldüğünü biliyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bugün STK dediğimiz sivil toplum kurumları dediğimiz STK. Bu her dönemde var. Daha insanlık tarihi kadar eskidir. İşte Mekke'de en meşhuru STK'nın en meşhuru Hilful Fudul Cemiyeti. Bunu çoğunuz biliyorsunuz. Hilful Fudul. Peygamber Aleyhisselam Hilful Fudul'a katılmıştır diye hep konuşuruz değil mi? Şimdi Mekke'de Hazreti Peygamber'in gençlik döneminde iki büyük olay var. Biri Ficer Savaşları, biri Hilful Fudul. İşte bunlar da Aleyhisselam'ın bu amcasıyla beraber olduğunu çok görürüz. Ficer Savaşları'nda ve sonrasındaki Hilful Fudul anlaşmasında Haşimoğullarının reisi olarak Zübeyir amcanın öne çıktığını görüyoruz. Bu savaşların sonuncusu Abdülmuttalip oğulları ve tabii ki Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında önemli bir yeri olmuş. Bu savaş işte meşhur fil vakası diye meşhur olan olaydan 20 yıl sonra meydana geliyor ve iki kabile arasında çok büyük bir savaş çıkıyor. Efendim Zübeyir amca ne kadar barışa uğraşsa da büyük bir savaş oluyor ve Peygamber Aleyhisselam da burada efendim bulunuyor. Yani atılan okları amcasına getirdiğini, efendim mümkün mertebe tarafları öldürmemeye çalıştığını, Zübeyir amcanın da bir an önce savaşın sona ermesi için çok ciddi gayretler sarf ettiğini kaynaklarımız bize bildiriyor. Medine'ye gelen bu savaştan sonra Mekke'de işler iyice çığırından çıkıyor. Zulüm ve haksızlıkların önü kesilmez bir hale geliyor. Öyle ki artık savaş oldu ya, işte Allah muhafaza, yani bir millet bir millete düşman olunca, yani bir ülkeyi yıkmanın bir takım şeyleri var. İlk önce ailedir. İlk başvurdukları kurum. Aileyi yıkıyorlar. Sonra akrabaları birbirine düşürüyorlar. Sonra işte siyasi düşünceleri birbirine düşürüyorlar. STK'ları birbirine düşürüyorlar. Toplum birbirine düşüyor. İktidar muhalefet birbirine düşüyor. Ve ülke parçalanıyor. Öyle oldu yani. Ficar savaşı bunu getirdi. Ve insanlar böyle çok zor durumda kaldılar. Yani Allah-u Teala bize bir şey burada göstermek istiyor belki, kim bilir. Ben onu bilemiyorum. Yani bazen iyi icraatlar, güzel icraatlar bir şeyleri çözme adına yapılan atılımların sonunda ortaya çıkar. Burada onu görüyorum ben. Çok ciddi şekilde efendim ortalık karışık. Yani artık başsız olmuş. Böyle bir duruma düşmüşler. Böyle bir durumda Mekke çok güvenli bir yer olduğu halde tarihinde nadir güvensiz yaşadığı dönemin birisidir bu dönem. O kadar tüccar gelip gidiyor, alımlar satımlar var. Kısmen toparlansa da bazı güçlüler ya da uyanıklar, yani şöyle uyanık, kötü anlamında uyanıklar farklı zulümlere yapıyorlar. Mesela bir örnek vereceğim. Bugün herkesi ilgilendiriyor bu örnek. Tüccarlardan bir tanesi işte malı satıyor ama parasını alamıyor. Ödemiyor parayı Mekkeli zengin müşrik. O da müşrik de yani ödemiyor parayı. Ne kadar uğraşıyorsa alamıyor. Bir örnek. Birkaç örnek birleştireyim. Başka bir örnek. Uzundur. Kaynaklarda isimler var. Şu anda önümde benim de bu isimleri almışım. Notlarımı görüyorum. Var. Yine bir tüccar geliyor. Alışveriş yapıyor. Yanında kendisine hesapta kitapta yardım eden güzel bir kızı var. Bu kız efendim Mekkeli bir müşrik tarafından buna kıza el koyuyor. Mekkeli müşrik. Yani ben konuşamıyorum, anlayın işte. Adamın elinden zorla alıyor. Efendim adam ne kadar uğraşıyorsa da kızını onun elinden kurtaramıyor. Ebu Kubeys Dağı'na çıkıyor, oradan bağırıyor işte. Bana kim yardımcı olacak, şöyle olacak, böyle olacak diye. Peygamber aleyhisselam o günlerde gençtir. Çok güzel bir sahnedir bu. Gerçekten üzerinde düşünmesi gereken bir sahne. Yani toplumda sevilen, sayılan Muhammedül Emin böyle bir olayı duyunca, hadi malı parayı vermediği adam, bu da zulümdür ama orada fazla müdahale edemiyor belki, ama adamın elinden kızını alıp böyle evine kapatmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı aleyhisselam işte Zübeyir amcasıyla beraber harekete geçiyor. Adamın elinden zamanında yetişerek kızı kurtarıp babasına teslim ediyor. Tabi bu arada ister istemez öbür tarafın düşmanlığı kazanılmış oluyor. Ortam biraz geriliyor. Böyle bir durumda efendim kabileler tekrar savaşa girecekler. İşte içlerindeki en yaşlının teklifiyle Abdullah bin Cüt'an adlı zengin adamın evinde bunlar bir araya geliyor, büyük bir konak. Orada bir toplantı yapıyorlar. Bu toplantıda bir cemiyet kuruluyor. İşte o hilful fudul'dur. Yani aleyhisselam cemiyet kurulmadan önce böyle bir icraat yapıyor. Cemiyet kurulduktan sonra aynı sahnenin benzeri cemiyetten sonra yine Peygamber aleyhisselam bu konuda çok büyük bir icraatlar yapıyor. Hatta peygamberlik döneminde yıllar sonra bile Resulullah buyuruyor ki Abdullah bin Cüt'an'ın evinde bir anlaşmaya şahit oldum, katıldım ki benim için o anlaşma kırmızı develere malik olmaktan daha iyidir. Ona ben İslamiyet'teki dahi çağrılsam şimdi gene icabet ederim diyor. İslam'dan önce bir cemiyet bu. Nedir? Şimdi kızıl develer ne anlama geliyor? O günkü en büyük servettir bunlar. En büyük servet. Peygamber aleyhisselam burada Zübeyir amcasıyla beraber bazı faaliyetler yaptığını ve çok ciddi bir beraberlik içinde olduklarını görüyoruz. Ben çok araştırmama rağmen daha neler yapmışlar, neler yaşamışlar onlara fazla ulaşamadım. Belki vardır, ben ulaşamadım. Belki yoktur, bilmiyorum ama Zübeyir amcasıyla peygamberin bir hayli beraberliğini görüyorum. Bunlar içerisinde en öne çıkan bir beraberlik de maalesef çok az bilinen ama ben özellikle üzerinde durmak istiyorum. Ticari beraberliktir. İnşallah bunu genişçe sizlere vermek istiyorum. Ancak bugün sürem burada da olduğu için bunu da haftaya bırakıyor. Haftaya yine Sizle beraberliği sürdürmek arzusuyla burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.